Radyo Doktoru. ...14.05 Türkiye'nin saatleri, Radyo Doktoru'ndan hepinize merhabalar. Haziran'ın ilk günündeyiz. Yağmurlu bir Ankara günündeyiz. Ve biz de sağlık olup, bereket olup bu güzel Ramazan gününde sizlere ulaşmaya çalışıyoruz bu güzel günde. O zaman hemen başlayalım mı Ebru?
Başlayalım.
Ne konuşacağız bugün?
Bugün fibromiyalji konuşacağız. Hani böyle sırt ağrıları yaygın, eklem ağrıları, her yerimiz ağrıyor deriz de kimseye inandıramayız ya. İşimiz bile anlamaz bizi. Ama çok sıkıntımız vardır aslında. Nedir bu fibromiyalji, onu soracağız hocamıza.
Tamam o zaman. Bir de spor konuşalım.
Tamam.
Spor niye yapamıyoruz? Bunu konuşalım.
Ay evet, başlayıp bırakıyoruz.
Başlıyoruz, bitiremiyoruz. Evet.
Abonelik kartlarını cüzdanlarımızda taşıyoruz.
Ben ona şey diyorum, vicdani spor.
Evet,
vicdanımız evet. Spor yapıyor. Para veriyoruz, spora gitmiyoruz. Hepsini konuşacağız, uzman konuklarımız olacak. Önce bize nasıl ulaşırlar sevgili dinleyenler, onları söyleyelim. Telefonla ulaşmak için çift 090-312-463-34-19, 463-34-21, elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr, sosyal medyadan da bütün Radyo Doktoru hesaplarından bize ulaşabilirler. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim başlarken, enerjiyi yükseltelim. Hemen ardından Profesör Doktor Alp Çetin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi canlı yayın konuğumuz olsun ve bizim sorularımızı cevaplasın. Anlaştık mı?
Bekliyoruz.
O zaman birazdan buradayız.
Kalbim, neden hep olmazlarda? Neden hep çıkmaz sokaklarda? Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil. Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Sevdin olmadı, bir dünya istedin kardeşçe, olamadı. Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil, bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Neden hep olmazlarda, neden hep çıkmaz sokaklarda? Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil, bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Sevdin olmadı, bir dünya istedin kardeşçe, olamadı. Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil, bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Thank you. istedin olmadı. Bir dünya istedin kardeşçe olamadı. Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil. Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim.
...14-10 saatimiz ve Radyo Doktoru'nda yine birbirinden önemli konular ve konuklar bizi bekler. O zaman hemen bir kere daha hatırlatayım bize nasıl ulaşırsınız. Çünkü konu sorularınızı cevaplandırmak için müsait bir konu. Çünkü bu benim bitmeyen boyun sırt ağrılarım, eklem ağrılarım. Acaba yaşlılıktan mı yoksa fibromiyaljiden mi? Yoksa stresten mi, sporsuzluktan mı? Bunları konuşacağız. O yüzden bize e-mail atmak istiyorsanız radyodoktoru@trt.net.tr... Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan da ulaşabilirsiniz. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş buldum.
Bir kere daha hatırlatalım. Profesör Doktor Alp Çetin Canlı'nın konuğumuz. Bize sorularımız konusunda eminim ki aydınlatıcı cevaplar verecekler. Bu kafamızdaki sorulardan kurtulacağız ya da ağrılarımızdan belki de kurtulacağız.
Umarım. Hemen başlayayım mı?
İşte umayla olmuyor. Bunun mutlaka bir sebebi var. O zaman nedir bu fibromiyalji? Önce onunla başlayalım hocam.
Aslında fibromiyaljiyi ben şöyle tanımlamak istiyorum. Bir kronik kas iskelet sistemi ağrısı durumu. Bu genellikle bizde kronik deyince 3 ayın üzerinde olması gerekiyor. Yaygın, yani vücudun bazen gezici, bazen tamamını içeren, büyük bir kısmını içeren yaygın ağrılı kas iskelet sistemi ağrısı olarak tanımlamak daha doğru herhalde.
Ağrı geziyor yani.
Gezebilir, işte bazen belli bölgelerde daha fazla olabilir. Bazen bir yerden başlar, diğer yerlere sıçrar. Bazen bizim hastalarımız söylüyor, işte kafamdan giriyor, ayağımın ucundan çıkıyor şeklinde tarif edebiliyorlar hastalar bu ağrıyı. Ama gerçekten hastaların yaşam kalitesini oldukça bozan ve doktor gezmelerine sebep olan aslında da biz baktığımız zaman altında önemli bir gerek laboratuvar tetkikleri olsun, gerek bizim fizik muayene bulgularımız olsun, gerek görüntüleme yöntemleri olsun, bu ağrıların bu kadar yaygın ve şiddetli olmasını açıklayacak altında bir sebep bulamadığımız kronik ağrılı bir durum. Yani açıklamak da çok kolay değil ama bunu herhalde en kolay böyle tanımlayabilirim ben.
Zaten o yüzden de tanı koyulamıyor. Tanı koyulması
biraz öyle. Çünkü hastalar genellikle şunu bekliyorlar. Evet, sizin işte boynunuzda fıtık var, kemiğinizde kırık var gibi böyle kendilerinin görebileceği ve anlayabileceği bir tanı bekliyorlar.
Kireçlenme var.
İşte onun gibi yani yeter şeyler. Ki siz öyle gösterilmiş bir laboratuvar testiyle ya da görüntülemeyle gösterilmiş bir şey söyleyin hastalara.
Somut örnek istiyorlar.
Bunu herkes ister aslında ama bu fibromiyaljide somut örnekler genellikle olmuyor. Hatta hiç olmuyor. Dolayısıyla da bir gerçekten böyle bir hastalık var mı yok mu gibi bir çelişkiye düşebiliyorlar. Zaman zaman bazı meslektaşlarımız da bu çelişkiye düşebiliyor ama hastalar için gerçekten bu bir problem haline geliyor. Çare bulamıyorlar ve doktor geziyorlar sonuçta.
Aslında bunun tanısını koymak için hastayla iletişim çok önemli. Hastayı çok iyi dinlemek gerekli. Biz şimdi yurt dışı yayını yaptığımız için yurt dışında hani kendi dilinde ifade edemediğin zaman bazı şeyleri anlatmak daha zor hekim arkadaşlara.
Biz, bununla ilgili vardır ya Cem Yılmaz'ın hani midem yanıyor. Mideye gösterip çakmak. Yani dediğimiz gibi doğru ki fibromiyaljı bu kadar zor anlatılan tanıtılan bir şeyken bunu yabancı bir doktora ya da belki dilini değil bilmediğimiz mi? Bir doktora anlatmak çok daha zor olacaktır.
Klinik çok önemli çünkü 3 ay diyorsunuz çok uzun süre ağrıyı çekmiş olması gerekiyor. Ve hekimin de herhalde yeterli süreyi ayırıp hastayı çok iyi dinlemesi gerekiyor.
Kesinlikle zaten aslında bizim bütün hastalıklarımızda böyle mutlaka çok iyi öykü alınması gerekiyor. Yani hastanın ağrısının özelliklerinin mutlaka sorgulanması gerekiyor. Onun dışında çok iyi bir muayene yapılması gerekiyor. Bizim ayırıcı tanı için yaptığımız bazı testler var. Bu testleri de yapmamız gerekiyor. Çünkü çok yanıltıcı olabilir. Benzeyen hastalıklar var. Örneğin D vitamini eksikliği çok yaygın biliyorsunuz. D vitamini eksikliği, evet. Kansızlık, B12 vitamini eksikliği, guatr bezinin az çalışması gibi durumlar da vücutta yaygın ve kronik ağrı yapabiliyorlar. O yüzden bunların mutlaka laboratuvar testleriyle şüpheleniyor isek diğer yöntemlerle ekarte edilmesi gerekiyor ki biz sonuçta hastaya bu tanıyı koyabilelim.
Aslında ağrının yanında o zaman hani sabah yatakta kalkmada zorluk ya da ne enerji azalması mı diyelim, ağrı bunları yapar ama hani vitamin eksikliklerinde de hayat enerjiniz bir düşer.
Aslında fibromiyajide de hayat enerjisi çok düşüyor. O yüzden çok benzer zaten bu hastalıklar ve bu laboratuvar testlerinin yapılması gerekiyor. Fibromiyajinin pek çok ek bulgusu olabilir. Bunlardan birincisi eşlik eden stres faktörü. Bu stres faktörü çok illaki psikolojik bir stres faktörü olmasına gerek yok. Travma olabilir. Örneğin bir trafik kazası sonrası fibromiyajı tetiklenebilir. Bir yakın kaybına bağlı, çok sevdiğiniz birisini kaybetme sonrası tetiklenebilir. Sınav stresi gibi durumlardan tetiklenebilir. Yani bir travma, bir stres faktörü mutlaka işin içerisinde var. Bazen kişilik yapıları, çok titiz kişilerde, çok mükemmelliyetçi kişilerde biz bu hastalığı çok daha fazla görüyoruz.
Benden bahsedeyim.
Bir de bayan hastalığı diyorlar. Yani bayanlarda
cinsiyet var mı?
Kadınlarda biraz daha fazla ama erkeklerde de gözüküyor. Yaklaşık 3 kat kadar kadınlarda daha fazla gözleniyor. Ama erkeklerde de
yaş ayrımı çok var mı? Yani daha sık gördüğümüz yaş grubu.
Genellikle biz bunu genç erişkin ve erişkin dönemde görüyoruz. Ama ileri yaşlarda da olabilir. Çocuklarda dahi olabilir. Özellikle adolesan dönemde. Çünkü bizim adolesan dönemde biliyorsunuz bizim ülkemize özgü bazı stresler var. Bu TEOG sınavı, üniversite sınavı gibi. Bu sınavlar döneminde bizim böyle çocuk hastalarımız maalesef oluyor. Tabii ki tek ilişik sınav stresi değil ama bizim daha sık gördüğümüz sınav stresine bağlı yaygın ağrılar. Hatta ders çalışamayan. Çünkü bir de sürekli aynı pozisyonda oturup çalışmak gerekiyor. Eğer çocuklar bu şekilde oturup çalıştıkları zaman bunun üzerine bir de stres faktörü eklenirse böyle bir yaygın ağrı bozukluğu karşımıza çıkabiliyor.
Çocuklar stres için o zaman temeli.
Tabii biz de oturma bozuklukları, ofiste kesinlikle, uzun süre çalışma. Kesinlikle. Mesela bunun için ne önerirsiniz? Ne yapsınlar?
Ya miyofasiyel ağrı diyeceğim. Hani ofis çalışanları bütün ağrıları biz fibromiyalji diye bütün bel ağrıları bel fıtığıdır bizim ülkemizde. bütün yaygın ağrılar
i̇şte
da fibromiyaljidir.
Kup takma şeyi var bu. Bel fıtığı da öyle. Şimdi tabii ofis çalışması aslında bu ağrılar için çalışma ortamında düzenlenmesi gerekiyor. Örneğin koltukların işte yüksekliğinin bizim dizlerimizi 90 derece kıvırdığımız zaman işte ayaklarımız yere temas edecek, dizimiz 90 derece kıvrılacak yükseklikte olması gerekiyor. Ondan sonra sırt ayarının mutlaka gene bir dik açı olacak şekilde olması gerekiyor. Kolçakları varsa çok yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü kolçaklar yüksek olursa buna bağlı zedelenmeler de olabiliyor. Sinire bası yapabilir yüksek kolçaklar. Ama uzun süre oturacaklarda biz biraz kolçak olmasını da istiyoruz. Çünkü kol ağırlığını kolçaklara vererek belki biraz daha bu postürümüzü daha iyi koruyabiliriz. Bir de tabii ki masa düzeninde de ilk ulaşabileceğimiz, daha sık ihtiyaç duyduğumuz şeylerin bizim ilk ulaşabileceğimiz yerde olması gerekiyor. Biliyorsunuz ekran kullanımı çok fazla ofis çalışanlarında. Ekranın da göz hizamızın bir miktar altında olması gerekiyor. Yukarıda olursa çünkü boynumuzu geriye doğru atmamız gerekir. Bu da boyun ağrılarının artmasına sebep olur.
Sinirleri sıkıştırıyor ya da kemik.
Kas zorlanmasına da sebep olabilir ki siz söylemiştiniz miyofasiyel ağrı biraz bu kas zorlanmasıyla ilgili. Aslında çok karışıyor fibromiyalji ile. Ama miyofasiyel ağrı çok daha lokal bir ağrıdır ve altında mutlaka bir zorlanma vardır. Biz kası ellediğimiz zaman kası o kasta gerginlik olduğunu görürüz ve daha lokalizedir dediğim gibi. Hani bizim açımızdan tanısı kolay ama en kolay anlatabileceğim ayrım miyofasiyel ağrı çok daha lokal bir ağrıdır. Fibromiyalji ağrısı çok daha yaygın bir ağrıdır. Bu şekilde ayırt etmek gerekiyor.
Ama büro çalışanlarına hep şeyi hatırlatırım ben. En iyi pozisyon bir sonraki pozisyon. Lütfen aynı pozisyonda çok uzun süre kalmayın.
Kesinlikle.
Diye.
Aynı pozisyonda biz onu zaten söylüyoruz. Aynı pozisyonda uzun süre kalınmaması gerekiyor. Hatta masa başında otururken yapılabilecek çok basit vücut pozisyonunu düzenleyici egzersizler var. Onların yapılmasını öneririz. Arada bir kalkıp birkaç adım atılmasını öneririz. Çünkü sürekli aynı pozisyon gene bu ağrıların tetiklenmesine sebep olabiliyor.
Peki fibromiyalji dedik, yaygın ağrı dedik ya da miyofasiyel ağrı dedik. Tedavi dersek, tedavisi var mı bunların öncelikle?
Tedavisi tabii ki var. Tedavisi tabii ki var. Şimdi öncelikle biz bu yaygın ağrılı duruma fibromiyalji tanısını koyduktan sonra hastalarımıza öncelikle şunu söylüyoruz. Bu üç ayaklı bir tedavidir. Bunun birinci ayağı sizin hastalığınızın fibromiyalji olduğu konusunda ikna olmanızdır. Çünkü hastalar gerçekten çok şiddetli ve yaşam kalitelerini bozacak bir ağrı çekiyorlar. Bunun altında mutlaka çok objektif sebepler olacağını düşünüyorlar ama bu objektif sebepler bulunmuyor. Doktor geziyorlar ve bu gezme ve ağrı da kendilerinde ekstra bir stres yaratıyor. Dolayısıyla bu konuda yani ağrının sebebinin fibromiyalji olduğunu, aslında çok ciddi sebebi olmadığını, yaşamı tehdit edecek bir olay olmadığı konusunda hastanın ikna olması gerekiyor ki bu çok kolay değil. Birinci basamağımız bu. Bunun için de biz hastalığı mutlaka çok güzel bir şekilde hastalarımıza anlatıyoruz. Neden olduğunu. İkincisi ilaç tedavisi ve ilaç dışı tedavileri bir arada biz bu hastalarımıza öneriyoruz. İlaç tedavisi dediğimizde basit ağrı kesicilerin algılanmaması gerekiyor. Çünkü basit ağrı kesiciler genellikle çok cevap vermiyorlar.
Evet, daha, ben biliyorum.
Daha farklı tedavi seçenekleri var. Burada çünkü biz ağrı her ne kadar biz elimizde, boynumuzda, sırtımızda hissediyorsak da ağrının algılandığı yer aslında beynimiz. Çünkü bazı kimyasal reaksiyonlar gelişiyor ve bu kimyasal salgılanan bazı kimyasal maddeler beynimizdeki ağrı merkezini uyarıyorlar. Sistem buna göre çalışıyor. Burada ağrı eşiği düştüğü için bu kimyasal maddelerin oranlarında bazı değişiklikler oluyor. Ağrı eşiğini de bu düşürüyor zaten. Bizim verdiğimiz ilaçlar da bu kimyasal maddelerin, beyindeki kimyasal maddelerin oranını düzenleyici ilaçlar. Ya depresyon ilaçları kullanıyoruz belli bir grubunu ya da epilepsi ilaçlarının belli bir grubunu kullanıyoruz tedavide. Tabii bunu hastaya da bu şekilde anlatmamız gerekiyor. Yoksa hastaya siz alın bu ilacı kullanın derseniz ve üzerinde bir depresyon ilacı yazıyor ise.
Yani benim sırtım ağrıyordu.
Ama zaten bu grup hastalıktaki en büyük sıkıntı çevrenizdeki insanların hastalığınıza inanmaması. Bir tabii kere o, yani hani eşiniz,
hastalık
tabii sürekli bir yerin ağrıyor, sürekli bir ağrı içindesin. Sen mutlu değilsin, gene ne oldu şeklinde
çok,
bir tarz
çok,
var.
Çok haklısınız çünkü objektif bir şey çıkmadığı zaman sanki hasta numara yapıyormuş gibi.
Bir, tabii bir de üstüne git antidepresan ilaç ver.
Hava da oluşuyor gerçekten ama bu gerçek hastalık. Hastalar bu eziyeti çekiyorlar, bu ağrıyı çekiyorlar ve bizim hastalığımız, biz her ne kadar depresyon ilacı versek de bu bir psikiyatri hastalığı değil, kas iskelet sistemi hastalığı. Stres bunun sadece bir kısmında var. Pek çok diğer faktör bu işin içerisine giriyor. O yüzden bunun güzel anlatılması, bu tedavinin üç ayaklı olarak, yani hastanın mutlaka bilgilendirilmesi, ilaç tedavisi ve üçüncü basamak egzersiz tedavisi mutlaka verilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi eksik kalırsa işte o zaman bu hastalık tedavi edilemiyor. Egzersizi de biz ikiye bölüyoruz. Bunlardan bir tanesi bu sırt boyun kaslarını, yani vücudun postür kasları dediğimiz kasları çalıştıracak egzersizler. İkincisi de vücudun efor kapasitesini, enduransını, mukavemetini arttıracak egzersizler. Ki en basiti yürümedir. Hafif tempolu, yani biraz bizim kalp hızımızı arttıracak şekilde haftada 3 gün en az 20 dakika sürecek şekilde bu egzersizleri hastalarımıza yapmasını öneriyoruz. Yürümeyi sevmeyen yüzebilir, yüzmeyi sevmeyen dans edebilir. Yeter ki bir miktar kalp hızımızı arttıran bir spor yapalım. Yani bu hangisi hastalarımızın kolayına geliyor. Yürüme en kolay olduğu için biz genelde yürümeyle başlıyoruz buna. Burada tek sıkıntı, başlangıçta bu egzersizler hastaların ağrılarını gerçekten arttırabilir. Bu konuda bilgi vermek ve biraz düşük şiddetli başlayıp bu egzersizleri kademeli olarak arttırmak gerekiyor. Bunu da hastaya bildirmemiz lazım, yoksa ağrım oldu diye vazgeçerler. Bir de spor yapmak, biz de biliyorsunuz egzersiz yapmak maalesef
çok severiz.
Öyle bir alışkanlık.
İnanılmaz kültürel bizde, aileden geliyor.
Yani. Olmadığı için. Bunu tabii çok da böyle hastayı korkutmayacak şekilde, yani yavaş yavaş vermek lazım. Çünkü işte böyle önüne 10 tane egzersiz şeyi verip günde bir saat yapacaksın. Zaten onları ikinciyi verdiğiniz andan itibaren dinlememeye başlar hastalar. Yani bunu da böyle peyderpey anlatmak gerekiyor ki bu egzersizleri yapabilsin.
Aslında hayat değişikliği istiyorsunuz. O da en zor tedavi şekli.
Evet, biraz öyle. Ama biz genelde bu söylediğim gibi bu 3 basamağın en az ikisini tutturabilirsek, çünkü hasta o zaman iknası daha çok artıyor, biraz ağrıları azalmaya başlıyor. Tabii ki bunun bir uzun süreç olduğunu da, sabır gerektiğini de baştan söylememiz gerekiyor hastalara.
Zamanımız azaldı hocam, hemen son bir sorumuz var. En çok problem herhalde çocuklardaki tanı ve tedavi. Bir çocukta fibromiyalji olduğunu nasıl anlarız? Aileler bunu nasıl tespit edecekler, ya da bununla ilgili nasıl şüphelenip hemen bir hekime soracaklar?
Şimdi genellikle aileler, konu çocukları olduğu zaman daha hassaslar. Bu hassasiyet de çocuklar söylüyorlar. Çünkü benim sırtım ağrıyor, boynum ağrıyor, işte vücudumda ağrılar var. Genellikle anneler babalar hemen alıp bunun bir sebebi var mı, bunu araştırmaya başlıyorlar. Dediğim gibi genellikle tıpkı erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da altında önemli bir sebep çıkmıyor. Hem fizik muayene bulguları olarak, hem laboratuvar bulguları olarak, hem de görüntüleme bulguları olarak. Çocuklarda erişkinler kadar sık görmüyoruz. Onu özellikle belirtmek isterim.
Daha nadir bir durum.
Ama tabii ki bu sınav dönemleri, benim en çok hastalarımda gördüğüm bu sınav dönemi stresi. Maalesef biz de biraz sınav dönemi çocukları çok zorluyoruz. Oradan kaynaklanan, o stresten kaynaklanan fibromiyaljiler oluyor. Bazen tabii başka, çünkü bu huyla da ilişkili. Az önce de söylemiştim, hani çocuğun yapısı da mükemmelliyetçi ise, titiz ise, takıntıları var ise bu kişilerde daha fazla gözleniyor. Çocuklarda da gene şartlarımız var. Mutlaka bu söylediğim sebepleri ekarte etmemiz gerekiyor. D vitamini eksikliği, guatr problemi gibi, B12 vitamini eksikliği gibi, anemi gibi. Onları ekarte ettikten sonra eğer kanaatimiz fibromiyalji olur ise onlarda da tedavi veriyoruz. Genellikle erişkinlerdekine benzer, çok küçük değil ise, çünkü adolesan döneminde bu çocuklar, genellikle erişkinlerdekine benzer tedaviler veriyoruz. Ama ilaç tedavisini belki çocuklarda biraz daha öteleyebiliriz.
Zaten her işin başı stres galiba.
Sanırım.
Bunda da. Bunda da
biz, çünkü her programda stres, egzersiz, yani hiç değişmiyor bunlar.
Evet.
Stressiz bir hayat.
Beslenme
alışkanlığı, işte prebiyotikler, evet, işte bununla ilgili dikkat etmemiz, beslenme.
Akdeniz diyeti
ve benzer şeyler mutlaka ortaya çıkıyor. Hangi konuyu konuşursak. Mesela geçen hafta tiroidi konuştuk. Onda da aynı şekilde hep aynı. Tiroid demişken, tiroid hastalarındaki şey nedir? Bunun belirtileri nelerdir? Oradaki ağrıyı nasıl hissederiz? Onu ayırmanın yolu nedir?
Çok kolay değil. Yani eğer tiroid hormonlarımız az çalışıyor ise, tıpkı fibromiyaljide gözlenen hayat enerjisi düşüklüğü, hı-hı, İşte sabahları dayak yemiş gibi uyanma, çok uzun süre uyusalar bile, yani uyku bozukluğu bu bütün kronik ağrıların içerisinde mutlaka var. İşte bazı bizim parestezi dediğimiz algı yanılmaları, örneğin elinde uyuşma, yanma hissi, ama hiçbir zaman böyle objektif, bizim mesela bir sinir sıkışıklığında gördüğümüz alana uymayan,
somut
şekilde
gözükmeyen
hisler. Bunlar olabiliyor. Bunlar hipotiroidede de benzer şekilde, yani tiroid hormonunun az çalışması durumunda da olabiliyor. Bazen biz hastanın tanısını koyup endokrinologlara gönderebiliyoruz. Bize
önce
geliyorlar çünkü
ağrı
için.
Fizik tedavi aslında farklı bir dal değil mi? Yani bu fibromiyaljinin tanısı da bence onun için çok zor. Biz poliklinikte görebiliyoruz, dahiliyeye gidiyor, bu işte bir takım romatizmal hastalıklar araştırılıyor. Ağrı uzadıkça, tanı koyulamadıkça gidilen hekim sayısı artıyor. Ama yaş genç, işte 35 yaşında, üreme yaşında olan bir bayan hastadan bahsediyoruz. Fizik tedavi hep böyle yaşlıların gittiği, daha orta yaş sonrasının gittiği ya da kırık çıkık sonrasında gittiğimiz bir dalmış gibi algılanıyor. Belki de onun için.
Genelde öyle bir algı var ama bizim tabii baktığımız hasta popülasyonu çok geniş. Biz örneğin beyin felçli, serebral palsili çocuklara da bakıyoruz. Yürüme bozukluğu olan çocuklara da bakıyoruz. İleri yaşta kasikel sistem problemleri daha çok olduğu için hastalarımızın çoğunluğu belki daha ileri yaş hastalar ama bizim her yaş grubundan hastalarımız var. Kesinlikle. Bizim isimle ilgili bir sıkıntımız var. Yeri gelmişken
evet.
Fiziksel bazı fırsat bulmuşken şimdi fiziksel tıp rehabilitasyon deyince bir anlam ifade etmiyormuş gibi geliyor ama biz kasiskelet sisteminin bütün ağrılı durumlarına da bakıyoruz. Yani onu da yeri gelmişken belirtmekte fayda var.
Bizim bir de büro çalışanlarında omuz ağrıları çok fazla olur. Onu da soracağım. Yani genelde hep şeydedir işte boyun düzleşmesidir bu.
Onun adı o. Boyun düzleşmesidir.
Monitörle çalışıyorsun kesin düzleşmedir. Hiçbir şekilde zaten yani ne yapacaksın? Ortopediye gitsen yapılacak bir şey yok. Fizik tedaviye gitsen git gel bir çaresi yok. Aynı şekilde devam
aman
edilecek.
Aman kim gidip gelecek?
Evet bir şekilde ötelenir bu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi boyun düzleşmesi denilen durum. Yoldan geçen 10 kişiyi çevirsek 2 tanesinde olan bir durum zaten. Bu boyun düzlüğü her zaman semptom vermez ve bizim için de aslında bir problem değil. Hani bunu ben şöyle anlatıyorum. Kimisinin saçı düz olur, kimisinin kıvırcık olur. Normal anatomik yapıda orada bir kıvrımın olması gerekiyor ama olmadığı durumları bir hastalık gibi algılamamak.
Yaratılıştan da olabilir yani.
Olabilir. Bunun illa düzeltmek gibi bir çaba içerisine girmememiz lazım. Ya burada gene önemli bir konu. Bu boyun düzlüğü de buradan geliyor. Bizim görüntülemede gördüğümüz bazı kusurlar, işte MR'da fıtık çıkması, boyunda düzlük çıkması hastanın semptomlarıyla ilişkili olmayabilir. O yüzden bizim mutlaka çok iyi bir fizik muayene, çok iyi bir öykü almak ve bunu görüntüleme yöntemleriyle örtüştürmemiz gerekiyor. Tek başına görüntüleme yöntemine bakmak ve bunu tedavi etmek doğru değil. Boyun düzlüğü de bu gruba giren bir şey aslında.
Boyun düzlüğü demişken, ucundan yakalamışken son bir... Çok uzattım ben biliyorum, farkındayım ama. Bu artık eskiden kamburluk derdik de. Artık bu omurga eğrilikleri, işte duruş bozukluklarından oluşan çocuk yaşta bunları görmeye başladık. Bununla ilgili mutlak surette bir hekime, bir uzmana gözükmek gerekiyor ama bu ihmal ediliyor. Hep son noktaya gelip de artık hani bazı noktalarda ameliyatlık olana kadar bu bekleniyor. Bununla ilgili de birkaç öneriniz olursa çok sevinirim.
Bu aslında beklenen bir durum değil. Çünkü semptomu yok. Genellikle ergenlik döneminde genç kızlar kendilerine böyle aynada baktıkları zaman fark ediyorlar. Böyle bir eğrilik ya da anneleri fark ediyor. Erkek çocuklarında biraz daha az fark ediyor. Çünkü semptomu yok. Bu belki okul taramaları yapıyor bizim derneklerimiz. Hı hı. Bu skolyoz açısından. Hani belki okul taramaları arttırılabilir. Ya da belli dönemlerde işte rutin kontrollerde doktorların buna dikkat etmesi lazım. Özellikle ergenlik, büyümenin hızlı olduğu dönemlerde ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü bu dönemde dikkat edilmesinde fayda var.
Yani görsel bir takiple aslında aynen. yakalayabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Çok keyifliydi. Çok önemli bilgiler verdiniz. Sevgili Profesör Doktor Alp Çetin, Hacettepe Üniversitesi Tıp, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi canlı yayın konuğumuzu bize sorularımıza cevap verdi. Sizin sorularınıza da cevap verdi. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman en kısa zamanda başka konularda tekrar görüşmek dileğiyle.
Görüşmek
teşekkürler.
Üzere.
Evet, şimdi bir şarkı arası verelim. Ardından da sohbet etmeye devam edeceğiz. Yine canlı yayın konuğumuz olacak. Sevgili Ziya Koruç, yardımcı doçent doktor burada olacak. Ve niye spor yapamıyoruz onun cevabını alacağız ama önce kısa bir aramız var.
İşte telefon numaralarımız. 0090 312 463 34 19 463 34 21. Bekliyoruz.
Alışır acı çekmelere, can dayanmaz yeni sevmelere, yürek çekip aynı. Bana sorun bir kim haklı? Şu yüreğimle meraklı. Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu. Artık içime sinmiyor.
Spor yapmamayı sevmek olur mu diyerek başlayabiliriz aslında. Evet sevgili hocamız yardımcı doçent doktor Ziya Koruç canlı yayın konuğumuz. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Egzersiz ve Spor Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi.
Evet.
Bunu yazarken zorlanıyor musunuz mesela bir yerde?
Çok miktarda egzersiz ve spor yazdığımız için problem kalmıyor.
Kısaltmalarla mı gidiyor acaba?
Evet.
Yani bir devlet kurumuna bir form doldursak.
Bir S harfi yetiyor.
Yani öyle. Evet şimdi egzersiz ve spor birçok geçti içerisinde. Egzersiz ve spor aynı şey mi farklı şeyler mi? Çünkü ikisini aynı anlamda kullanıyoruz çoğunlukla.
Maalesef toplumda kullanılan şekliyle baktığımız zaman birbirinden farklı kavramlar bunlar ama toplumda hepsi beraber kullanılıyor. Hepsine birden biz spor diyoruz gibi oluyor ama böyle değil. Spor dediğiniz zaman uluslararası kuralları olan, içinde ciddi anlamda rekabet taşıyan bir aktiviteden bahsediyoruz. O rekabet sizi yarışmaya götürüyor zaten. Hı. Ve onun uluslararası kuralları olmadığı takdirde oyun haline dönüşmüş oluyor. Ne zamanki uluslararası kuralları var işte o zaman spor haline gelmeye başlıyor. Şimdi düşünün satranç oynuyorsunuz, ne kadar spor ayrı bir olay. Satrançın uluslararası kuralları var. Basketbolun uluslararası kuralları var. Futbolun uluslararası kuralları var. O nedenle bunların hepsi birer spor aktivitesi gibi. Ama egzersize baktığınız zaman egzersiz ağırlıklı olarak sağlık amacıyla yapılan bir aktivite ve bunun içerisinde fiziksel hareketliliğimiz ağırlıklı olarak söz konusu. Rekabet var mıdır? Elbette ki vardır bunun içerisinde rekabet ama o rekabet ne kadar? Benim sadece size baktığım zaman ben de biraz daha farklı davranabilirim diyeceğim kadar bir şey. Uluslararası rekabet gibi bir şey değil. Ulus sporda en üst nedir? Mesela Usain Bolt 9.58 koşuyorsa eğer bugün benim bütün hedefim 9.57 ya da 9.56 koşmak olmalı ki ben onlara yetişebileyim.
Ama
egzersizde böyle bir şey yok.
O da ayrı bir stres zaten. Rahatlamaya çalışıyordum.
Tabii kesinlikle sporun yarattığı stres olağanüstü bir stres.
Bizdeki en büyük uluslararası kriter bununla ilgili kadınlarda var. Benden daha kilolu, benden daha zayıf. En büyük kriterimiz bu.
Uluslararası kriterleri varsa problem yok demektir.
Yani. Rekabet var mı? Var. Yani kiloyla bağlantılı çalışıyor. Peki bunun ruhsal anlamda bize etkisi, artısı, faydası Nedir acaba spor yapan ya da egzersiz yapan insanların?
Neden egzersiz
ya da yapalım? Sporcular, şöyle söyleyeyim. Sporcular daha mı bizden, mesela ben sporcu olmadığım için, profesyonel sporcu olmadığım için bizden daha mı ruhsal anlamda iyi konumdalar? Bu kadar etkili mi yani ruha?
Ah keşke böyle olsaydı.
Hemen sporcu olmaya başladım.
Şöyle söyleyelim isterseniz. Egzersizin beden üzerindeki etkileriyle sporun beden üzerindeki etkileri birbirinden farklı. Bunun sonucu olarak duygularımız, düşüncelerimiz üzerindeki etkileri de birbirinden farklı. Spor dediğimiz zaman işin içerisinde rekabet var olduğu için, o en üst noktayı geçmek sürekli olarak söz konusu olduğu için biraz daha yoğun bir çabaya ihtiyacınız var. Bu yoğun çabayı sarf ederken düzenli çalışma ihtiyacınız var. Örneğin 1988 Olimpiyat Oyunları, daha sonradan madalyası elinden alınanlardan bir tanesi Ben Johnson. Ben Johnson 3 yıl öncesinde Londra'daki bir olimpiyat oyunu sırasında dünya şampiyonası sırasında atletizmde geçiliyor. 100 metrenin şampiyonlarından bir tanesi. Geriye dönüyor, Carl Lewis'e geçiliyor. Önümüzdeki diyor ilk yarışmada göreceksin ve seni geçeceğim. Hakikaten şeyde geçmişti. 88 Seul'de geçmişti. Soruyorlar, nasıl yaptın bunu? İki şey söyleyeceğim diyor. Bir diyor, ben her gün 8 saat çalışıyorum. Spor böyle bir şey. Her gün o 8 saati çalışmadığınız takdirde herhangi bir şekilde bir şey elde etme şansınız maalesef yok. Daha yoğun çalışmak zorundasınız. Bu yoğun çalışmayı yaparken de tek tek bilimsel olarak hangi kasınızın gelişmesi gerekiyor, duygusal olarak hangi noktada olmanız gerekli, düşünce olarak hangi noktada olmanız gerekli, nasıl bir beslenme sistemine sahip olmanız gerekli, ne tür takviyeler almanız gerekiyor, nasıl bir uykuya ihtiyacınız var. Şimdi düşünün, bunların hepsini yapmaya çalışırken isteseniz de istemeseniz de kaçınılmaz bir şekilde yoğun stres altındasınız. 8 saat çalışmak olağanüstü bir şey.
Bu mesai yani.
Mesai. Şimdi
bu meslek yani bu.
Kesinlikle bir meslek. Şöyle düşünün. Şeyin ismini hatırlayamadım. Laboratuvarın ismini hatırlayamadım ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki laboratuvarlardan bir tanesinde yapılan ilginç bir deney var. Yunuslarla yapıyorlar deneyleri. Yunuslar laboratuvara alınıyorlar. Düzenli olarak da gösteri yapıyor yunuslar. Oynayan yunuslar bunlar. Dikkatli bir şekilde incelendikleri zaman fark ediliyor ki ülserleri var hepsinin. Ama diyorlar, doğal koşullar altında yaşayan yunuslarda ülser yokken bu hayvancıklarda nasıl ülser oluştu? İnceleme genişletildiği zaman şunu fark ediyorlar ki sabah saat 8'de başlayıp akşam saat 5'te biten enteresan bir mesaileri var. Bu mesai sırasında saat başı geliyorsunuz. Siz saat başı geliyorsunuz. Onlara bir gösteri yapıyor. Kimini üstüne alıyor. Kiminle beraber suda yüzüyor. Bir takım işte yanan ateşin içerisinden geçiyor. Benzeri şeyler yapıyor. Bunları yaparken düzenli olarak yaptınız mıydı? Her saat başı düşünün, aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bir süre sonra hayvancıklar ülser sahibi olmaya başlıyorlar. Mesai insanı bu hale getiriyor. Şimdi düşünün, bir de orada arkasında olağanüstü büyük bir rekabetin olduğunu. Çünkü en üsttekini geçmek zorundasınız. O en üsttekini geçmeye çalışırken yaşadığınız stres çok büyük. Spor o nedenle stresle çok yakından ilişkili bir aktivite. Ama egzersiz böyle mi? Egzersiz çok böyle değil. Egzersizin içerisinde olay çok farklı. Orada sağlık kazanmak var. Sağlık kazanabilmek için yaptığımız pek çok aktivitenin içerisinde olmak gerekir. Ama şunu söylüyoruz biz genel olarak. İnsanları eğer 3 ayrı yapıya ayırırsanız, abnormal dediğimiz normal dışı aktivite gösteren insanlar, normal aktivite gösteren insanlar, bir de süper normaller diye bahsettiğimiz grup var. Sporcuları hep süper normal içerisinde değerlendiriyor ama süper normale bakarsanız eğer bir çan eğrisi içerisinde diğer tarafta kalıyor. Diğer tarafta kaldığı için o da anormallik sonuç olarak. O nedenle dikkat etmek gerekir. O nedenle dikkat etmek gerekir.
Peki Türkiye'deki egzersiz yapma seviyesini sorsak, bizdeki bu alışkanlık seviyesi nedir? Bununla ilgili var mıdır rakamlar?
Var. İlginç rakamlar var. Önce isterseniz biraz dünyadan bahsedeyim. Sonra Türkiye'ye doğru gelelim.
Olur. Dünyada ne, bizde ne?
Tamam.
Ben istemedim şimdi karşılaştırmak.
Lancet diye çok meşhur bir tıp dergisi vardır. Bilim dünyasının çok önemli dergilerinden bir tanesi. 2012 yılının Temmuz sayısında 57 milyon tane ölümden bahsediliyor dünyada yaklaşık olarak yıllık. Bunun çok ciddi bir bölümünün 5.3'ünün hareketsizlik nedeniyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 53 milyon insan var, bunun 5.3'ü. Yani yaklaşık %10'u hareketsiz nedeniyle ortaya çıkan bir şey. Bu hareketsizlik, niye insanlar hareketsizliktir diye sormaya başlıyorlar. O sorulmaya başlandığı andan itibaren de kim ne kadar yapıyor, kim ne kadar yapmıyor sorusu gündeme geliyor. Avrupa'nın çok Avrupa Birliği'nin ünlü dergilerinden bir tanesi Euro İstatistik. Euro İstatistiğe baktığınız zaman Türkiye'yi maalesef dışında bırakmışlar çünkü ciddi bir takım bulgular olmadığı için o dönem içerisinde. Şimdi yeni bir takım çalışmalar var, ondan da bahsedeceğim ama bırakıldığında şunu görüyoruz. Zengin olan ülkelerdeki insanlar daha fazla egzersiz yapıyorlar. Fakir olan Avrupa ülkeleri daha az egzersiz yapıyorlar. Avrupa'nın batısı daha çok egzersiz yapıyor. Avrupa'nın doğusu daha az egzersiz yapıyor. Avrupa'nın kuzeyi daha çok egzersiz yapıyor. Avrupa'nın güneyi daha az egzersiz yapıyor. Okuma yazma oranı ne kadar yükseliyorsa egzersiz yapan insan oranı o kadar artıyor. O zaman oturup düşünmemiz gerekiyor. Acaba okuyup yazan insanlarda daha ekonomik olarak geliri yüksek olan insanlarda mı bir problem var yoksa diğerlerinde mi bir problem var? Aslında bunu o şekilde değerlendirmek biraz mantık dışı noktaya doğru insanı sürükler. Ama şu söz konusu, diğer grup içerisinde kalan ekonomik olarak belli bir şeyi aşmamış olan insanlar çalışmak için daha yoğun çaba sarf ettiklerinden maalesef egzersiz yapmak için vakit bulamıyorlar çok büyük olasılıkla. Ama başka şey daha var. Bir de sığındığımız bir gerçek var. Sığındığımız gerçek nedir? İnsanlara sorduğunuz zaman en çok bahsettikleri şey, vallahi hiç zamanım yok. Yapılan çalışma yine bize onu söylüyor. Türkiye'de çok ciddi bu konuda çalışma yok ama dünyadaki çalışmalara baktığımız zaman en büyük yalanın zamanım yok yalanı olduğunu biliyoruz. Pek çok insan egzersiz yapmak için yarım saatlik uykusundan azıcık feda ediyor ya da televizyon izliyorsunuz. Saatlerce televizyon izliyorsunuz. Maalesef çok kötü bir alışkanlık bu. O saatlerce televizyon izleme içerisinde hiçbir hareketiniz yok. Sadece gözleriniz hareket ediyor. Siz de bu sırada habire bir şeyler atıştırıyorsunuz zaten.
Yok canım, öyle bir şey yapmıyoruz biz canım.
Bilmiyorum.
biz sadece oturuyoruz yani.
Bilmiyorum.
Böyle bir şey yemiyoruz.
Atıştırmayanlar için çok problem yok ama atıştıranlar için çok daha büyük bir problem var. Şimdi bu nokta içerisinde ortaya çıkan ciddi problemlerimiz var. Nedir? Oradakinden yarım saat kesmiş olsanız, dışarıda yürüyüş yapmış olsanız çok ciddi anlamda avantaj elde edeceksiniz. Biraz daha vücudunuz hareketlenmeye başlayacak. Bu hareketsizlik bizde ne yaratıyor? Aslında asıl sorulması gereken nokta belki de bu. Bu hareketsizliğin organizmamıza getirdiği şeyler neler? İşte biraz evvel söyledim. Yaklaşık ölümlerin %10'unun hareketsizlik kaynaklı olduğunu söylüyor araştırmalar. Türkiye'deki çalışmaya baktığınız zaman Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması diye enteresan bir araştırma var. Türkiye'deki bireylerin %71.9'unun, siz buna %72'si deyiniz, hareketsiz olduğu söyleniyor. Oldukça büyük bir rakam bu. Bu kadar büyük rakam içerisinde biz ne yapıyoruz onu doğru bilmemiz gerekir. 2011 yılında yapılan bir başka çalışma var. Kronik olarak hastalık risk faktörlerinin araştırılması çalışmamızı ülkemizdeki kadınların %87'sinin, erkeklerin de %77'sinin yeterli ölçüde fiziksel aktivite içerisinde olmadığını görüyoruz.
Peki yeterli dedik ya hocam. Hı-hı. Yeteri nedir?
Yeteri nedir?
Yeter. Yeter dediğimiz nokta.
Yani ideal yeteri. Noktamız nedir? İdeal yaşa göre şey. Değişir mi? Hangi kesinlikle. Sporları öneririz?
Şöyle söyleyelim. Fiziksel aktivite dediğimiz şey bizim daha hareketli olmamız demek. Oturmaktan kurtulup birazcık hareket etmemiz demek. Şimdi oturduğumuz andan itibaren ne oluyor organizmamızda? Yeni yapılan 2016'nın yurt dışı yayınlarına baktığınız zaman enteresan bir şey var. Kadınlarda meme kanseri, erkeklerde özellikle kolon kanserinin %16.8 gibi bir rakamı tamamen oturma kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. O zaman oturmaktan azıcık kurtulmamız gerekiyor. Hareketin başlangıç noktası belki de burası. Önce biraz kalkacağız, yürüyeceğiz. Pek çok işi kendi ayaklarımız üzerinde halledeceğiz. Ben buraya gelirken merdiven kullanmadım. Ben neredeyse 20 yıla yakın zamandır merdiven kullanmamak için çaba sarf ediyorum. Ha, şimdi merdiven kullanmak için çaba sarf ediyorum, pardon. Asansör kullanmıyorum. Asansör kullanmamak ne sağlıyor size? Vücudunuzu belli bir noktaya doğru taşıyorsunuz. Giderek de yükselen bir rakamla taşıyorsunuz. Bunun organizmanıza getirdiği avantaj oldukça fazla. Eğer yapmaya çalışabiliyorsanız her gün 5 kilometre kadar yürümenizi istiyoruz. 5 kilometre ne kadarlık bir şey? 5 kilometre normal yürüme temponuzda eğer kabul edersiniz ki normal yürüme temposu hafif böyle terlediğinizi hissedecek kadar bir rakamdır. 1 saat.
Evet, ben 1 saat yürüyorum.
Evet. 1 saat. O 1 saati sağladığınız andan itibaren ciddi anlamda sağlığınızla ilgili avantaj oluşturmaya başlayacaksınız. Ama bu yeterli mi? Maalesef bu çok yeterli değil. Fakat başlangıç açısından çok önemli. Bunu mutlaka sağlamamız gerekir. Ondan sonrasında birazcık aktivite şiddetini artırmamız gerekiyor. Aktivitenin şiddetinin artması ne demek? Bazen gidip barfiks ya da işte ağırlık kaldırmamız gerekiyor. Bir yerlerden asılmamız gerekiyor veya bir şeylere karşı vücudumuzun azıcık direnç göstermesi gerekiyor ki biz bunun sonrasında kaslarımızda bir takım güçlenmelere sebep olalım. Bacaklarımız güçleniyor, doğrudur. Hareket ederken belimizde de bir takım şeyler sağlıyoruz ama diğer organlarımız için de buna ihtiyacımız var. Şimdi mesela çalışmalara baktığımız zaman dünyada tip 2 diyabet diye bildiğimiz diyabetin yaklaşık %26'sı gibi bir rakamın, %26.8 olması lazım, %26.8 gibi bir rakamın tamamen hareketsizlik kaynaklı olduğunu biliyoruz. Diyabet. Bir başka önemli şey osteoporoz. Kemiğin giderek incelmeye başlaması ve kemiğin giderek erimeye başlaması. Direnç egzersizleri yapmaya başladığınız andan itibaren giderek arttığını görüyorsunuz. Yaşam biçiminiz değiştirdiğiniz andan itibaren. Bunun ilaç tedavisi var mı? Var. Var ama yeterince güçlü bir tedavi değil. O direnç egzersizlerini yapmaya başladığınız andan itibaren gerçekten kemiklerinizin giderek birbirine sıkılaştığını görüyorsunuz ve bu sizin için çok büyük bir avantaj oluşturuyor. Onu sağlayabiliriz. O nedenle egzersizi hangi boyutta nasıl yapacağımızın doğru kararını vermek gerekiyor. Yaşla orantılı mı? Tabii ki yaşla orantılı. Gençken çok daha uzun süre egzersiz yapabilirken yaşlandıkça yaşımız, yaşlılığın burada ayrımını nasıl yapacağız? Onun ayrımını maalesef yapmak hakikaten çok zor ama 2001 yılından itibaren genel olarak dünyada kabul edilen bir şey var. 30 yaş gençlik sınırı olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 45-47 yaş arasına kadar genç yetişkin olarak kabul ediliyor insanlar. O noktadan sonra yaklaşık 65 yaşa kadar yetişkin olarak değerlendiriliyor. 65 yaş üzeri olgun insan diye değerlendiriliyor.
Yaşlılık yok yani.
Yaşlılık yok. Yok. Olgun insan olarak değerlendiriliyor. Tamam. Olgun insanlardan bahsediyorum. 65 yaşın üzerindeki insanların tabii ki egzersiz miktarları bir miktar değişmesi gerekiyor. Egzersiz alışkanlığınıza bağlı olarak bunun zamanı değişebilir. Sizin ne kadar bedeninizin güçlü olduğuna bağlı olarak bu değişebilir ama yapılması gereken ilk şey mutlaka önce bir hekime gidip bir check-up'tan geçmek. Çünkü kalp probleminiz olabilir, başka problemleriniz olabilir. Evet. Önce bunu ortadan kaldırmak zorundayız. Onu ortadan kaldırdıktan sonra eğer bir egzersiz veren merkezde çalışıyorsanız pek çok var işte jimler, spor center'lar benzeri isimlerle çok miktarda var bunlar. Onlardan herhangi birisine gittiğinizde orada bir tane danışmanınız mutlaka bulunacaktır. O danışmandan öncelikle bir yardım almak. Ben işte vücudum bu. Sizi hemen bir takım egzersizlerin içerisine sokacak. Ne kadar yapabildiğinizi azıcık bir görecek. Ondan sonra da size uygun bir reçete yazacak. Şu miktarda şu kadar şu egzersizden, şu kadar şu egzersizden. Belki sadece yüzme önerecek, belki sadece şimdilik yürüme önerecek, belki birazcık işte aletlerle çalışmanızı önerecek ama giderek bunun dozunun artmaya başladığını göreceksiniz. O insanlarda 65 yaş üzerindeki insanlarda bir süre sonra 1 saat, 1,5 saat, bazen 2 saate yakın egzersiz yapabilir hale gelecekler. O nedenle çok önemli. Onu mutlaka sağlamamız lazım.
Peki. Harekette bereket var.
Harekette yani bereket var.
Başka evet. Daha söylemeye gerek yok. Yani.
Peki biz bereket. Alışkanlık haline getirmekte zorlanıyoruz aslında. Başlayıp bunu hayat tarzı haline getiremiyoruz. Sebebi ne önerirsiniz?
Bunun sebebi ne? Bunun sebebi birazcık tembelliğimizle ilgili. Keyfimize daha düşkün olmamızla ilgili. Konfor toplum olarak konfor. Evet. Keyfimize çok düşkünüz. Hani dışarıda çok sık kullandığımız halk arasında bir deyim var. Eğer işe yarayacak şeyse genellikle kötüdür. İşe yaramayacak bir şey varsa genellikle keyiflidir. İşte o keyifli olan bölümü biz tercih ettiğimiz için yatmak daha hoşumuza gidiyor. Televizyon izlemek daha hoşumuza gidiyor. Arkadaşlarla lak lak yapmak daha çok hoşumuza gidiyor. Tatlıları yemek, börekleri, çörekleri yemek daha çok hoşumuza gidiyor. Oysa ki bunlardan azıcık imtina ettiğimiz andan itibaren bize de vakit var. Onu da çok kolay yapacağız. Ve çok ilginç bir şey var. Egzersiz dediğimiz şey bağımlılık da yaratan bir olgu. Önce bir miktar bağlanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bağlanmayı nasıl öğreneceğiz? Bağlanmayı aslında öğrenmemiz kolay. Aktiviteye inatla devam etmeye çalışacağız. Yaklaşık 6 ay kadar devam ettiğiniz takdirde gayet kolay bir şekilde bağlanıyorsunuz. Ama bunu bağımlılık haline getirmememiz gerekiyor. Bağımlılık haline gelmesi demek eroin bağımlılığı gibi, esrar bağımlılığı gibi, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı gibi bir şey. O zaman da egzersiz yapmadığınızda inanılmaz bir takım tepkiler vermeye başlıyorsunuz. Uykunuz kaçıyor. Sürekli olarak gerginsiniz, sinirlisiniz, etrafınıza karşı kırıcısınız. Bakın bu da egzersizin yokluğunun gösterdiği yani. Bir olay. O nedenle dikkat etmemiz lazım.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Bir de çocuklarımızı erken yaşta sporla egzersizle tanıştıralım. Evet.
Maalesef Milli Eğitim bu konuda birazcık zayıf davranıyor. Beden eğitim derslerinin sayısını azaltıyor. Onun sayısını yükseltmemiz lazım.
Çok daha çok aktivite. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ziya Koruç'a.
Ben teşekkür ediyorum.
Yardımcı doçent doktor hocamız bize bununla ilgili çok güzel bilgiler verdi ve bugün de zamanın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle bize Radyo Doktoru tr.net.tr adresinden ve Radyo Doktoru sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Yapımda Didem Öztaşbaşı, Teknik Masada Ali Serin, ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Haftaya tekrar görüşene dek sağlıklı kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.